أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an'ın kadına bakışı dersimizin ikinci bölümü için buradayız. Ana başlık Kur'an'ın kadına bakışı, alt başlık da marufa uygun davranma. Maruf, biliyorsunuz, doğruluğu hem Kur'an ile, yani Allah'ın indirdiği ayetlerle, hem de yarattığı ayetlerle tespit edilen davranıştır. Yani evrensel doğrular diyebiliriz buna. Onun için Allah-u Teala marufun emredilmesini, münker de bunun tam zıttı, münkerin de yasaklanmasını bizden istemiştir. Peki marufun emredilmesini isterken, mesela şimdi Ali İmran suresinin ilgili ayetine bir bakalım. Orada Allah-u Teala bize diyor ki, bize bir emir veriyor. Diyor ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةِ İçinizde bir topluluk olsun. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةِ Bir topluluk olsun. Peki ne olsun bunlar? يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra çağıran bir topluluk. Ali İmran suresi 104. ayet. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Marufu emreden. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve münkeri de engellemeye çalışan bir topluluk olsun. Yani böyle bir topluluk dolaşıyor, marufu emrediyor. Yani Allah'ın emirleri şöyledir. Ya da yani Kur'an'dan haberi olmayan bir yerdeyse Allah'ın yarattığı ayetler, ki her şey Allah'ın yarattığı ayettir. Evrensel doğruların yaşanmasını isteyebilir ama tabii ki burada sizden dediği için Kur'an-ı Kerim'e inananlar bu. Yani Allah'ın kitabı ile muhatap olanlar burada kastediliyor. Peki iyiliği emreden, kötülüğü de yasaklayan bir topluluk olsun. Bizim şimdi geleneksel anlayışımızda bunu söylediğiniz zaman hemen erkekler akla gelir. Kadın evinde otursun, dışarıya çıkmasın, hele gidip de kimsenin işine karışmasın. İşte birine bir şey anlatacak, öbürüne ya sen işte şu ayete uyman lazım, şunu şöyle yapacak demesin. Bizim geleneksel anlayışımız bu. Yalnız tabii biz bu derslerimizde sürekli üzerinde duruyoruz. Ne kadar dursak da azdır. Allah-u Teala bütün nebilere kitap indirmiş ve hikmet de indirmiştir. Hikmetin de o kitaptan itiraz edilemeyecek evrensel nitelikte çözümler üretme yöntemi olduğunu bize bildiriyor Allah. Şimdi bu ne olmuş oluyor? Yani bir yerde bir ayet söylüyor. İşte o ana ayet. Burada ana ayeti okuduk bu konuda. Bir başka yerde de onu açıklıyor. Şimdi zihnimize soru geliyor. Acaba bu marufu emreden sadece erkek mi? Cenab-ı Hak hiçbir şeyi açıklamadan bırakmamıştır. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıkladığını bildiriyor. Şimdi bu açıdan Tevbe suresinin 71. ayetine baktığımız zaman Allah burada şöyle diyor. Vel mu'minune vel mu'minat. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Tamam. Şimdi erkek ve kadın. İkisi de mümin. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Ba'duhum evliya'u ba'd. Biri diğerinin yakın dostudur. Şimdi yakın dostluk o oluşuyor. Yakın dostluk demek ki arada tabi o aile kurma şu bu falan ondan bahsetmiyor. Bütün mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin yakın dostudur diyor. Cenab-ı Hakk'ın sözü. Onu dedikten sonra Zaten bu dersimizde diğer ayeti okuduğunuz zaman bunların bütün ayrıntılarını göreceksiniz ama bugün ne kadarını okuyacağız onu bilmiyorum. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Bakın, mümin erkekler ve mümin kadınlar dedikten sonra يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ marufu emreder. O zaman marufu emretme ayetlere göre sadece erkeklere mi? Yani en küçük bir şüphe var mı? Marufu emretme görevi sadece erkeklere değil. Çünkü mümin kadınlar ve mümin erkekler dedi. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ marufu emrederler. Peki sadece o mu? وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ve münkeri de münkere de engel olmaya çalışırlar. Yani kötülüklerle mücadele ediyor, iyiliklerin yayılmasını istiyorlar. Şimdi peki bu nasıl olacak? Şimdi biraz önce bir ekip oluşturacaklar diye okuduk. Yani وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّهْ dedi Ali İmran 104. ayet. Bir ekip oluşsun. Bunlar iyiliği emretsinler ve kötülüğü yasaklasınlar. Burada da kadın ve erkek diye Allah-u Teala bize Tevbe suresinin 71. ayetinde çok net bir şekilde ifade etti. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği daha var ki maalesef onu mesela hem hikmeti biz hiç öğrenemediğimiz halde yani işte Allah lütfetti de bu çalışmalar sonucu hikmet ortaya çıktı. Hamdü senalar olsun o hikmeti insanlara anlatma nimetini Cenab-ı Hak bize nasip etti ki hikmet hakikaten inanılmaz şey. Kur'an hikmetle birlikte gittiğiniz zaman din ve bilim ayrımı diye bir şey kalmıyor. Ve Kur'an'ın bütün hükümleri evrensel oluyor. Yeryüzünde buna karşı çıkacak bir tek kişi kalmıyor. Her probleme çözüm buluyor. Çözüm bulmakla da kalmıyor. Bir başka özelliği yani bizim bilmediğimiz, benim de şahsen işte hep tekrarlıyorum burada. Yıllarca İstanbul Müftülüğü'nde fetva kurulu başkanlığı yaptık. Çok şey biliyormuş gibi. Sonra bak Kur'an-ı Kerim üzerinde yoğunlaşınca bilmediğimiz ortaya çıktı. İşte onlardan bir tanesi de Allah-u Teala'nın her konuda örnekler verdiğidir. Şimdi ne dedik az önce? Yani ayetten öğrendik ki yani bütün müminlerin bir ekip oluşturup, müminlerin kendi işlerinden bir ekip oluşturup marufu emretmeleri, münkeri yasaklamaları. Söylendi ya, onların kadın ve erkek olacağı çok net bir şekilde ortaya koydu, kondu. Peki kadınların bu konuda çalışma yaptıklarını gösteren bir örneğimiz var mı? Allah her konuda örnek verdiğini söylediğine göre örnek nedir? Şimdi o açıdan baktığımız zaman şeye bakıyoruz ki Allah Şuara suresinin 160. ayetinde şöyle diyor. Kezzebet kavmü lutinil murselin. Lut kavmi rasullerini yalanladı. Lut kavmi rasullerini yalanladı. Şimdi bu çoğul. Arap dilinde çoğul en az kaç tane olur? En az 3 tane olur. Peki biz Kur'an-ı Kerim'den çok iyi biliyoruz ki Lut Aleyhisselam'ın kendi toplumuna ondan başka gönderilen bir Resul yok. Aynı şey Tevrat içinde söz konusu. Yani tek bir Resul göndermiş Lut'un kavmine o da Lut Aleyhisselam'dır.
Şey Tevrat için mi söz konusu? He? Tevrat için söz konusu dediniz ama.
Yok yani Tevrat'ta böyle başka birisinin gönderildiğine evet, dair bir ifade yok evet. Yani. Yani böyle bir bilgi yok yani. Zaten evet. Kur'an-ı Kerim'den biz bahsediyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre Lut Aleyhisselam Lut kavmine gitmiştir. Zaten Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a inanan, onunla birlikte o toplumdan çıkıp gelen ve gidip Lut kavmi içerisine yerleştirildiği zaman oraya elçi olan tek kişidir. Ve o toplumun Lut Aleyhisselam'ı dışladığını da biliyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'den çok net olarak biliyoruz ki orada Lut Aleyhisselam'ın ailesi dışında ona inanan hiç kimse olmamıştı. Eşi de hariç. Lut Aleyhisselam'ın eşi de mümin değildi. Zaten onu yine Kur'an-ı Kerim'den çok birçok ayetten biliyoruz. Eşi de hariç. Bu arada tabii kısa bir şey. Yani din ayrımı karı kocalığın devamına hiçbir şekilde engel değil. Şimdi burada diyor ki Allah kezzebet kavmi lutinil murselin. Lut kavmi elçilerini yani rasullerini yalanladı. Mürsellerini yalanladı. Rasullerini yalanladı derken peki Lut kavminde nebi olarak sadece bir kişi vardı. Her nebi aynı zamanda rasuldür tabi. Bu da geleneğe ters olsa bile gelenek her nebiyi rasul yapmaz. Her rasul nebi yapar ama her nebi rasul yapmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e göre de her rasul nebi değildir. Yani gerçekten öyle bir din anlayışı var ki Kur'an'la ilişkiyi tamamen koparmış. Şimdi bakın önümde Diyanet'in meali var. Burada diyor ki Lut kavmi de peygamberleri yalanladı. Şimdi peygamberleri yalanladı derken ne diyorlar? İşte sadece Lut Aleyhisselam'ı değil de öncekilerin. Halbuki değil. Bunun alakası yok yani. Şimdi uyarıcıları yalanladı diye de ayet var şeyde Lut kavmiyle ilgili. Yani şimdi bu uyarı yapanlar mesela Lut kavminde Lut Aleyhisselam'a kızları dışında inanan olmadığına göre bu rasuller kim olur? Lut kavminin şeyler olur değil mi? Yani şey Lut Aleyhisselam'ın kızları olur. Başka bir şey olmaz. Ve bu kızların da zaten şeyi mesela Hud suresi 79. ayette baktığımız zaman yani o şey geldiğinde rasuller yani Allah-u Teala'nın gönderdiği melekler bir insan kılığında geldiğinde Lut kavminin şeyleri erkek güzel erkek şeklinde gözüktüğü için peşine düşmüşler. Lut Aleyhisselam'ın elinden almaya çalışmışlar. Yani ahlaksızlığın zirvesi. Yani bugün mesela dünyada herhangi bir yerden işte efendim işte Avrupa'da başka yerde işte erkek erkeğe ilişkiler yaygınlaşıyor şu bu falan hep bunu duyuyoruz ama bir yere şöyle güzel bir erkek geldi adamın evine girdi gidip de evine baskın yapıp onları ondan alma diye bir şeyi bugün dünyada duymuyoruz yani. Yani ben duymadım siz duydunuz mu? Böyle bir olay yok. Yani o erkeklerin arkasına düşüyorlar ki homoseksüel ilişki yapsınlar. Bu zaten ayetlerde çok net. Yani bunlar ahlaksızlığın zirvesinde olan bir topluluk. Orada işte bakıyoruz ki Hud suresinde şey yapıyor. İşte bu kızlarım diyor Lut Aleyhisselam. Yani işte bırakın bu erkekler de kızlarım. Bu kızlarımla şey yapın, tabi Lut Aleyhisselam onlara gayrimeşru ilişki hiçbir zaman söyleyemeyecek ki onlarla evlenin demiş olması gerekiyor. Burada şey yapıyorlar, Hud suresinin 79. ayetinde verilen cevap. Diyorlar ki, ben mesela birincisinde bunlar kızlarım derken Allah'ın nebisi olduğu için oradaki bütün kadınları kastetmiş olması son derece normaldir. Yani kadınlarla evlenin, bırakın erkekleri. Ama oradaki muhataplarının sözü şöyle. Sen çok iyi biliyorsun ki senin kızlarında bizim bir hakkımız yok. Bak şimdi doğru şey söylemeye çalışıyorlar. Bizim eşimiz değil falan filan diye böyle doğru bir söz. Ama senin kızların derken elbette ki onlar toplumun kızlarını kastetmezler. Şimdi burada benat kelimesi geçtiği için benat çoğuldur. Peki Lut Aleyhisselam'ın en az kaç kızı olur Arap diline göre? En az 3 kızı olur. O zaman bunlar o rasuller Lut Aleyhisselam'ın dışındaki rasullerin bu kızlardan başkası olma ihtimali var mı? Şimdi şeyde de Allah-u Teala Tevbe 71. ayette de mümin kadınların da maruf emretmelerini söyledi. Maruf emretme yani Allah'ın kitabına uygun olanları. Tabii ki Lut Aleyhisselam da Allah'ın kitabına insanları davet ediyor. Onda hiç şüphe yok. O zaman kızları o çıkıp da Allah'ın kitabına uymaya davet ettiği zaman o toplum ahlaksızlıkta zirve değil mi? O zaman bu kızların, bak bunlar kız, demek ki bekar da evlenmemişler. Evlenmemişler. Bu evlenmemiş olan bu kızların gidip de uyardıkları kişiler herhalde en başta o ahlaksızlığı yapanlar olur. O zaman biz ne deriz? Ya bunlarla sizin ne işin? Siz oturun evinize, gitmeyin. Şimdi Allah-u Teala en uç örneği vermiş mi? Tamam, şimdi ben bu girişten sonra yani böyle bir şey yapalım. Yani marufu emretme, münkerden engelleme sadece erkeklerin işi değil, kadınların da işi. Allah'ın bütün emirleri erkeklere de kadınlara da verilir. Ha, kadınlarla erkekler arasında tabii ki farklar var. Hiçbir zaman eşitlik diye bir şey söz konusu değil. Ama biri diğerinden büyük manasında. Allah kadına öyle özellikler vermiş ki erkekte yok. Erkeğe öyle özellikler vermiş ki kadında yok. Bunlar birbirini tamamlayarak bir aile kurabiliyorlar. Ve bir toplumda toplumun gelişmesine birlikte katkıda bulunuyorlar. Ama Allah'ın emir ve yasaklarını her ikisi de eşit seviyette muhatap. Şimdi bundan sonrasını
evet, isterseniz ben alayım sözü. Tamam. Şimdi bu marufa uygun geçinme bahsinden ben de açmak istiyorum sözü. Nisa suresi 19. ayetin bir bölümünde zaten kadınlarınızla marufa uygun geçinin diye tam bu kelimelerle ifade ediliyor Türkçesi. Şimdi biraz da geçen haftalarda yaptığımız dersimize bağlantı kurmak için şöyle diyeyim. Geçen haftalarda kadının üzerine ev geçindirme yükü yüklenemez demiştim. Eğer yüklenirse kadın bu yükü kaldıramaz. Dolayısıyla kadın hakları savunuculuğu, feminist ideolojiler gibi ideolojiler oluşur. Bu işin feminist ideoloji sahiplerinin anlamadığı boyutudur demiştim. Şimdi bu hafta da biraz farklı boyuttan bakacağım. Şimdi bu marufa uygun geçinme kısmında ya da kadınlara karşı davranışlar kısmında bazı erkeklerin anlamadığı bir yön de var. Açıkçası bunu da zikretmek lazım. Çünkü Allah-u Teala dediğim gibi Nisa suresi 19. ayetin bir bölümünde kadınlarınızla marufa uygun geçinin buyuruyor. Bazı erkekler ise maalesef kadını sadece evde oturan, hiçbir iş yapmayan, bütün gün boş boş duran, adeta gereksiz bir kimse gibi görebiliyorlar. Hatta bu yüzden huzursuzluk çıkaranlar var. Çevrenizde sizler de mutlaka gözlemlemişsinizdir az da olsa. Şimdi demin hocamın da dediği gibi maruf hiçbir yönüyle şeriata aykırı olmayan örf, bilinen şeyler demek. Ama hiçbir yönüyle şeriata aykırılık göstermemesi gerekiyor. Şöyle, Türk örfünde bir ev hanımının yaptığı işleri kalem kalem hesap etmeyi deneyelim ve onların yaptıkları bu işleri bir erkek dışarıdan parayla hizmet olarak almaya kalksa neler olur bakalım. Şimdi bir evde ortalama haftada 3-4 kez çamaşır makinesi döner. Bu yaklaşık 20 kilo çamaşır yapar. Bu çamaşırların asılması, kurutulması, ütülenmesi, dolaptaki yerlerine yerleştirilmesi hep bir iş kalemidir. Şimdi bu, şunu söylemedim bile, evin muhtelif köşelerinden toplayıp beyazlar, renkliler diye ayrılmayı söylemedim bile. O da var baş tarafında bu işin. Sonra genellikle günde 3 öğün yemek yenir ama hadi biz 2 diyelim. Günde 2 öğünden haftada 30 gün toplam 60 öğün yemek eder ki fazlası vardır, eksiği yoktur. Atıştırmalıkları, tatlıları falan saymadım bile yine. Peki bir erkek evim temiz olsun derse en az haftada bir dip köşe temizlik yapması, yaptırması gerekir. Ki gündelik temizlik ücretlerinin ne kadar yüksek olduğunu yine hepimiz biliyoruz. Bir de ailelerde genellikle kadının üstlendiği dışarıdan hizmet olarak parayla almaya kalksanız bile alamayacağınız hizmetler vardır. Annenin çocuğun eğitimine verdiği katkı, onu okula getirip götürmesi, kendisinin ve eşinin ailesinin çeşitli işleriyle ilgilenmesi, onlara yardımcı olması gibi. Şimdi gördüğünüz gibi bazı erkeklerin bakış açısına göre evde boş boş oturan bir ev hanımı en az bu kadar işi yapıyor. Peki bu kadar işi yapan bir ev hanımı bunları yaptıktan, bitirdikten sonra üstüne bir de kendine zaman ayırabiliyorsa bence bu bir başarıdır. Bırakın kendisine ayırabildiği bu zamanı ister arkadaşlarıyla geçirsin, ister bir kursa gitsin, elbette onun hakkıdır. Şimdi tabii ben ideal olandan söz ettim. Hayatta her zaman idealler yaşanmıyor. Kimi istisnai durumlarda bazı kadınlar ev işlerini ihmal edebiliyor. Kadının da eğer ev hanımıysa az önce bahsettiğimiz görevler ve benzerlerini ihmal etmeme sorumluluğu ahlaken yine maruf'a göre, örfe göre vardır. Ayrı bir konu ama burada vurgulamadan da geçmek istemiyorum. Çocukların eğitilip yetiştirilme sorumluluğu sadece anneye ait değildir. Hem annenin hem babanın ortak görevidir. Bunu İsra suresi 24. ayetteki Rabbim küçükken onlar beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse sen de onlara o şekilde iyilik ve ikramda bulun duasından çıkartabiliriz. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra ben Zeynep'e sözü vermek istiyorum. Hocamın diyeceği bir şey yoksa.
Yok. Tamam. Belki şunu söylemek, tekrarlamakta fayda olabilir. Nisa 19. ayeti okudun. Oradaki eşlerinizle maruf uygun geçinin diyor. O bir emir. Yani emir erkeğe veriliyor. Kadın hep talep edilen, erkek talep eden konumdadır. Yani bu da bilinmiyor. Bir de şey meselesi, Nisa suresi 34. ayette dikkat ederseniz o ayette kadının şeyi yok, yani ev işlerini yapması falan hiçbir ayette yok. Ama örfte var. Örfte var. Tamam, o olur. Ayette olmaması da son derece önemli yani. O da son derece önemli. Dolayısıyla şeyin mesela hatta Bakara suresinin 233. ayetinde hanım çocuğunu emzirir. Ama eşiyle anlaşırlarsa emzirme işini de başkasına da verebilirler.
Evet.
Evet, yani bu da var. Evet.
Zaten ayette olmamasının şöyle bir güzelliği de var. Bazı durumlarda kadın ev işlerinden ziyade dışarı işlerine koşmak zorunda kalabiliyor. Mesela eşi sakatlanmış oluyor, bir şey oluyor, hani geçim derdi üstüne kalabiliyor. Eşi evde bazı işleri halledebiliyor. Çok istisnai durumlar ama bunlar da ayette olmamasının hikmetleri bence.
Aslında günümüzde daha da çok yaşanıyor böyle şeyler. Bazen işte şu son zamanlarda işten çıkarmaların vesairelerin artmasıyla ailenin yükünü bazen dengeli olarak paylaşabiliyorlar. İşte bu dengenin hepsi aslında marufa uygunlukla açıklanabilir yani. Hem aile içerisinde oluşmuş bir maruf var. Yani bir çeşit iyi geçinmenin kurallarını aile içinde belirleyebiliyor insanlar kendi aralarında. Bir de toplumda oluşmuş bir maruf var. Bunlar Kur'an'a aykırı olmadığı sürece eşler kendi aralarında bunu düzenleyebiliyorlar. Fakat tabii emrin hocam belirttiği gibi erkeğe verilmiş olması burada çok mühim. Çünkü burada dediği gibi yine hocamın kadın talep edilen kişi. Erkek de bu yüzden onunla iyi geçinmeyi daha fazla talep ediyor. Bu geçimi sürdürebilmek için, kadınla beraber olabilmek için böyle yapıyor olmalı. Fakat kadının talep edilen konumda olması onu aynı zamanda da örtünmesini, yani değerli şeylerin örtünmesinden bahsetmiştik ya geçen haftada da Âl-i İmrân suresi 14'te bahsedilen dünya hayatının süsleri, en çok istenen şeylerin birinci sırasında aslında kadınlar geliyor demiştik.
Sen şurada bir şey kısa bir şey yapayım, sonra siz devam edin. Çünkü daha önce aklıma gelmemişti. Siz söyleyince aklıma geldi. Nisa suresinin 19. ayetinde Allah diyor ki ve aşiruhunne bil maruf. Onlarla marufa göre geçinin diye emir veriyor. Yani iyi geçinin, güzel geçinin diyor. Ama şu olabiliyor. Birçok erkek diyor ki ama sevmiyorum ki. Ben hiç yüzünü görmek istemiyorum diyenler oluyor yani eşleriyle ilgili olarak. Diyor ki fe in kerihtumuhunne. Bak kerih, en ağır sözü kullanmış Allah-u Teala. Siz ondan diksinebilirsiniz eşlerinizden. O noktaya bile gelebilir. Ama فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Belki siz bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz ama Allah onda sizin için birçok hayır yaratmıştır. Siz onu bilmiyorsunuz. Siz onun iyi taraflarına bakın. Kötü tarafı, hoşunuza gitmeyen taraflarına değil. Yani mesela şimdi ilaç kim severek içer? Ama ne yapıyor? Bir sürü iyilikler, güzellikler var içerisinde, değil mi? Ya da yatmak varken kim çalışır? Ama çalışmazsan şeyler var. Yani dolayısıyla sizin, bak Allah öyle şey yapıyor ki, iyi geçin diyor. Ben sevmiyorum. Sevmesen de iyi geçineceksin. Ona karşı, yani onun talep edilen bir pozisyonda, senin onu talep ettiğini, senin gözünde değerli olduğunu bir şekilde ona anlatman lazım. Evet.
Şimdi eğer insanların yani gözünde bu kadar değerliyse kadın, biz değerli şeyleri ne yaparız? Koruruz. Kadın da bu şekilde korunması gereken, hem kendi kendini koruması gereken hem de korunması gereken bir varlıktır. O yüzden toplum içerisinde onun tesettürü, örtünmesi çağlar boyunca aslında var olmuş bir emirdir. Bütün kültürlerde kadının tesettürü vardır. Hatta şu Kitap Hikmet dergimizin 10. sayısında var olan Çağlar Boyu Başörtüsü diye Vedat Yılmaz'ın bir yazısı vardı. Burada da işte farklı dinlerden kadınların örtülü olduklarını, işte gerek mezarlarda gerekse şu gibi görebiliyoruz. Yani tesettür aslında her zaman var olmuş bir kavramdır.
Kadının zaten fıtratında var bu.
Evet. Kadın da bu ihtiyacı kendi içerisinde duyuyor.
Hiçbir kadın öyle kendi vücudunu başkasına göstermeyi istemez. O bir takım şeylerle, alışkanlıklar meydana getirildiği için oluyor.
Evet.
Evet.
Bu yüzden bu emir niçin veriliyor kadına? Bu emir işte kadın eve kapansın, dışarı çıkmasın, bir şey yapmasın diye veriliyor olamaz. Öyle olsaydı zaten tesettür diye bir şeye gerek kalmazdı. Kadın evinde otururdu. Kimse onu görmeyeceği için kendi eşinden ya da ailesinden başka tesettüre de gerek kalmazdı. Tesettür kadının topluma karışması için, toplum hayatında yer aldığı sırada insanlar içinde dolaşırken giymesi için emredilmiş olan bir kavramdır. Ama maalesef baktığımız zaman İslam aleminde şimdi kadının evde oturması gerektiğini öne süren pek çok cemaat ve tarikat var. Veyahut işte böyle olmasa bile pek çok anlayış var diyelim. Bunlar da tabii hiçbir şeye dayanmıyor değiller. Kendilerine göre öne sürdükleri bazı argümanlar var. Bunlardan bir tanesi de Ahzab suresinin 33. ayeti. Fakat bizim geçen haftaki videomuzun altına da bu yazılmış. Evlerinizde oturun şeklinde tercüme ederek. Evet, bizim videomuzun altına da bu yorum yazılmış. Fakat ayetin baş kısmını atlamışlar. Ayetin baş kısmı şöyle. Ey Nebi'nin hanımları. 32. ayetten alarak okumak istiyorum. Ahzab suresi 32. ayetten başlıyorum. Ey Nebi'nin hanımları, siz herhangi bir hanım gibi değilsiniz. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınıyorsanız alımlı konuşmayın. Yoksa kalbi bozuk olan kimse umuda kapılır. Sözü marufa uygun söyleyin. Yani burada marufa uygun nedir? Demek ki ciddiyetle ve doğru düzgün olması gerektiği kadar uzatmadan ciddiyetle söylemek. 33. ayette de evlerinizde de ağır başlı olun diyor. Bu kısmı evlerinizde oturun diye tercüme edenler de var. Öyle bile olsa gene emir bir önceki ayetten başladığı gibi devam ediyor ve Nebi'nin hanımları için özel olarak verilmiş bir emir. Devamında da önceki cahiliye döneminde olduğu gibi cilveli davranmayın, süslenerek püslenerek dolaşmayın. Namazı...
Peki dedim, belki izleyicilerden çünkü ilgi duyanlar olur. Mesela oturma manasını eskenuhunne min haytü sekentüm min vücudikum diye Allah-u Teala söylüyor. İskan da, yani bizim Türkçe'de kullanılan bir iskan kelimesi var.
Evet.
Oturtmak, o eskenuhunne ile şey yapıyor. Eğer ama burada vekarne diyor.
Evet.
Vekarne fi büyütkünne dediği zaman, yani böyle bir ağır başlılıkla şeyle...
Evet.
vakarla, ki Türkçemizde kullanılır.
Vakar
yani.
Kullanılır, evet, evet, vakur kullanılır. Bir tavırla.
Yani burada tamam, yani o anlam belki bir mecaz olarak çıkabilir. Hı-hı. Ama yani bu dediğinizin şey teyidi açısından, şimdi devam edebilirsiniz.
Evet. Önceki cahiliye döneminde olduğu gibi cilveli davranmayın, namazı düzgün ve sürekli kılın, zekatı verin, Allah'a ve elçisine gönülden boyun eğin. Ey ehli beyt diye yine devam ediyor ayet-i kerime. Allah'ın istediği sadece sizden pislikleri uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmaktır diyor. Şimdi burada bağlamıyla beraber okuduğumuz zaman ayetin kimlere hitap ettiği gayet açık. Diyebiliriz ki işte mümin annelerimiz bize örnektir vesaire. Fakat burada özel olarak onlara bir emir olduğunu görüyoruz. İkincisi de bunun arkasından zaten hani amaç süslenerek kimsenin dikkatini çekmek için cilveli davranışlarla ya da konuşmalarla davranmamak. Bunlar tamamen bir davranış sınırı ve bunları da sözü de marufa uygun söylemekten bahsediliyor. Bunların tamamı dediğimiz gibi bazı davranışları belirtiyor ve Nebi'nin hanımları vurgusuyla, hitabıyla geliyor özellikle. Şimdi sırf buradan yola çıkarak bütün mümin kadınların yalnızca evlerinde oturmaları, hatta evlerinde oturmaya geçtim, evde otururken perdeyi kapatmaları gerektiğini söyleyen kimseler var. Bu yanlışın nereden geldiğini bir kez vurgulamak istedim. Çünkü burada Nebimizin eşlerinin evlere gelenlere karşı davranışlarından bahsediliyor. Ve evlerine gelen Müslümanların onlara nasıl davranması gerektiğiyle ilgili ayetler de yine Ahzab suresinin 53. ayetinde geliyor bu emirlerde. Yani Nebi'nin eşlerine, onun hanesine gelen kişilerle alakalı hem gelen kişilerin hem de Nebi'nin eşlerinin özel bir davranış sergilemeleri gerekiyor. Bir aile olarak onların da bir farkı var. O yüzden burada verilmiş hükümlerin genele teşmil edilmesi ve bütün kadınların evlerinde oturmaları, hayattan soyutlanmaları gibi bir politika bu ayetlere dayanarak güdülemez.
Az önce okuduğunuz ayetin bir kısmını tekrar okuyalım. Yani isterse bu bahsettiğiniz işte bu kadınlar konuşmasınlar, evde otursunlar falan diyenlerin sözü Nebi'nin eşleriyle ilgili olan ayete de uymuyor. Bak burada ne diyor Allah? 32. ayette. Hatta Diyanet'in mealinden okuyayım ben. Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Yani sizin durumunuz farklı. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söyleyin. Erkeklerle konuşmuyor muymuş bunlar? Konuşmuyorlar mı?
Tabii.
Konuşuyorlar işte. Başka erkeklerle konuşuyorlar tabii. Pekala konuşuyorlar. Ondan sonra arkasından gelen de daha önemli. Diyor ki sözü yumuşak bir edayla sözü yumuşak bir edayla söylemeyin diyor. Yani böyle cilveli bir konuşma yapmayın. Cilveli bir konuşma yapmayın diyor. Kalbinde hastalık olan kimse bir ümide kapılmasın.
Kadın olacak değil mi kimse tabii.
Tabii. O kimse kadın olacak değil. Erkek zaten erkeklerle mecburen öyle olacak. Başka şey yok. Güzel söz söyleyin diyor. Zaten güzel sözü de Allah-u Teala şeyde de Lokman suresinde de şey yapıyordu. Yani böyle bağırıp çağırmayı erkeklere de yasaklıyor. Böyle şöyle güzel, tatlı konuşmalar yapılması ifade
ediyor.
Normal bir tavır. Dolayısıyla burada Nebi'nin hanımların erkeklerle konuştuklarına bu ayet delildir en azından.
Evet.
Zaten konuşuyorlardı. Dersin başında da işte bir Nebi'nin kızlarının en ahlaksız insanlara tebliğde bulunduğuna dair ayetler okuduk.
Evet.
Bunlar da elbette ki onu yapıyorlar. Evet.
Yani açıkça gördüğümüz gibi Kur'an kadının erkeklerle aynı toplum içine çıkmasını, onlarla konuşmasını, onlara emri bil maruf nehyenil münker yapmasını, yani iyilikleri emretmesini, kötülüklerden sakındırmasını engellemez. Yalnızca onların toplum içinde bulunma biçimini düzenler. Ki bu düzenleme emirlerini de yine Kur'an-ı Kerim'de belirli ayetlerde buluyoruz. Bunların bir tanesi çoğu kimsenin bildiği Nur suresinin 31. ayetidir. Bu ayeti şöyle tercüme edebiliriz. Mümin kadınlara söyle, bakışlarının bir bölümünü kıssınlar ve edep yerlerini korusunlar. Tabii aslında 30. ayetten başlamak gerekiyor. Çünkü her zaman biz kadınların tesettür emrinden bahsediyoruz. Sanki yalnızca kadınlara tesettür emri verilmiş gibi bir algı oluşuyor. Burada en büyük problem belki de bunu vurgulamamış olmamız bizim. Çünkü 31. ayetten evvel gelen 30. ayette Allah-u Teala öncelikle mümin erkeklerden başlıyor emir vermeye. Mümin erkeklere söyle, bakışlarının bir bölümünü kıssınlar ve edep yerlerini korusunlar. Onlar için nezih olan budur. Allah yapmakta oldukları şeyin iç yüzünü bilir diyor. Yani ilk emir erkeğe, bakışlarında ölçülü olmak bir defa ve bir bölümünü kısmak diye tercüme ettiğimiz şey birkaç anlamı olabilir bu bakışları kısmanın. Birincisi insanın yüzüne bakmak bir defa konuşurken doğal olarak karşı taraftaki insanın beklediği bir şeydir. Konuştuğunuz kişinin sizin yüzünüze bakmasını istersiniz ki sizin de muhatap olduğunu anlayabilirsiniz, sizi dinlediğini anlayabilirsiniz. Fakat bu ister kadınlar kadınlara bakarken veya erkekler erkeklere bakarken de olsun. İllaki karşı cinsin birbirine bakışından bahsetmiyoruz. Bir insan diğerinin yüzüne bakarken bir bakış vardır. Birincisi hani şöyle bir dik dik baktığınız zaman bir sıkıntı varmış gibi bir bakış vardır. Ya da sürekli gözünün içine baktığınızda acaba başka bir şey mi ifade etmek istiyor diye hissedersiniz. Her ne kadar bunlar kelimelerle ifade edilemese de hislerle anlaşılabilir. Yani bakıştan çıkarılan anlamlar vardır. Bu nedenle öncelikle bakışların ölçülü olması, bu işte kötü olan kısmının, karşındakini rahatsız edecek kısmının kısılması gerektiği, normal bir muhatap olma şekliyle bakılması gerektiği emrediliyor. Bunun arkasından tesettürden bahsediliyor.
Çok güzel anlattınız ama tabii. İlk defa duyulduğu için belki kaçırmış olanlar açısından. Şimdi Allah Nur suresinin 30. ayetinde mümin erkeklere söyle bakışlarını kıssınlar, yani böyle kıssınlar derken gözlerini yumsunlar değil, yani karşı tarafın böyle içine böyle böyle şey yaparak bakmasınlar, göz dikerek böyle, yani şey yapma. Erkek erkeğe olur bu. Erkekle kadın arasında da olur. Peki arkasından bakın, aynı emri hiçbir değişiklik olmadan kadınlara veriyorlar. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini indirsinler. Yani böyle kadın kadına bakarken de bakışlarını kontrol etsinler. Çünkü bakış insanları rahatsız eder, yanlış kötü bakışlar. Kadın kadına da olsa, kadınla erkek arasında da olsa, erkek erkeğe de olsa bu emirler genel emirdir. Yoksa erkekler kadınlara bakarken böyle yapacaklar da birbirleriyle konuşurken böyle yapacaklar değil. Birbirleriyle konuşurken yaptıkları neyse kadınlarla konuşurken de aynı. Kadınlar da birbirleriyle konuşurken yaptıkları neyse erkeklerle konuşurken de aynı. Evet.
Bunların her iki ayetin de devamında edep yerlerini korusunlar. Furuç kelimesi geçiyor. Ferçlerini korusunlar. Şimdi burada da yine hep anlaşılan kadınların tesettürüne gidiyor akıl veyahut da kadınların erkeklerin yanındaki tesettürüne gidiyor. Fakat erkeklerin de kadınların da kendi içlerindeyken, yani kadınlar kadınlar arasında ve erkekler erkekler arasındayken de korumaları gereken belli bir edep yeri ölçüsü vardır. Bunu zaten insan doğal olarak örter ve eşleri haricinde hiç kimseye de açmazlar. Bu aynı zamanda bu ayetin kapsamına da giriyor. Bu emir de bu kapsama giriyor. Zaten ayetin devamında onlar için nezih olan budur. Allah yapmakta oldukları şeyin iç yüzünü bilir diyor. Kadınlar için olan 31. ayetin devamında da kendiliğinden görünen kısım hariç ziynetlerini göstermesinler diyor. Yani bir defa herkesin yanında örtülmesi gereken bir kısım var. Bu kadınların yanında örtmesi gereken kısım, erkeklerin yanında örtmesi gereken kısım, edep yerleri dediğimiz. Bunun dışında bir de kadınların vücudu ziynet olarak adlandırılıyor. Ve kadınların da ziynetlerinden, yani vücutlarından, kendiliğinden görünen kısım hariç herhangi bir kısmı açmamaları gerekiyor toplum içerisindeyken. Yani erkeklerin yanındayken diyelim. Devamında da başörtülerinin bir kısmını da yaka açıklıklarının üzerine yerleştirsinler diyor Allah-u Teala. Sonra kimlerin yanında...
Yapalım yani, bu da son derece önemli bir şey söylediniz burada. Mesela tekrar edelim. Nur suresi 30. ayette erkeklere söyle gözlerini işte normal bakış yapsınlar diyelim, yani böyle dikip bakmasınlar, kıssınlar ve ferçlerini korusunlar diyor. Ferç iki şey arasındaki açıklıktır ki yani böyle yani göbekte diz arasındaki kısım esasen şey yapılır. Onları korusunlar. Peki bunları yani söylediniz de tekrar olsun diye şey yapıyorum. Sadece eşlerine karşı açabilirler. Başkasına karşı değil. Bunu da zaten şeyde iki ayette Allah-u Teala iki surede belirtiyor. Ben bu sadece Müminun suresindekini şey yapayım. Tüm müminleri anlatıyor. Müminler anlatıldığı zaman kadın erkek ayrımı yok. Burada diyor ki وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Onlar ferçlerini koruyan kişilerdir. Yani Nur suresinin 30 ve 31. ayetinde, 30. ayette erkeklere, 31. ayette kadınlara ferçlerini koruma. Yani o cinsel organlarını koruma görevi verilmiştir. Peki burada sadece istisna var. İlla ala ezvacim, eşlerine. Evma meleket eymanuhum, ya da hakimiyetler altında olanlara. Şimdi bu ne demek oluyor? Hakimiyetler altında olanlara derken ne demek oluyor? Şimdi bunu hep şey yaparlar. Bu ayetlerin anlamını bozarak erkeklerin cariyelerin cinselliğinden yararlanacağına delil alırlar. Eğer öyleyse o zaman siz sadece kadın erkek ayrımı olmadığına göre o zaman kadınlar da kölelerin cinselliğinden yararlansın. Hadi bakalım. Yok, o yok. Yani oraya kadar hep erkek yanmıyor. Oradan birdenbire şey yapar, kadına dönerler. Ondan sonra şey yaparlar, yok sadece erkeğe dönerler, kadını bir kenara bırakırlar, sonra devam ederler. Neyse, bu konularla ilgili çok ayrıntılı derslerimiz, şeylerimiz var. Kölelik ve cariyelik yazısını okuyup ayrıntı görmek isteyenler görebilirler. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Kur'an-ı Kerim'de esir kadın olsun, esir erkek olsun, bunlarla evlenmek tavsiye edilmez. Niye? Esir olduğu için, belki o içinde bulunduğu psikolojik durumdan dolayı evlenmek istemediği halde evlenebilir ve burada da aileden istenen durum olmaz. Onun için ayet-i kerimede Allah-u Teala mesela erkekler için de, kadınlar için de, mesela Bakara 222'de işte şey erkek, bir esir erkek şeyden bir müşrikten daha hayırlıdır müminse diye, bir esir kadın müminse bir müşrik kadından daha hayırlıdır diye tavsiye ediliyor. Onun için Allah evlenmede esirlerle diğerlerini ayrı şey yapıyor. Onlara zevç diyor. Çünkü her konuda birbirleriyle eşit konumdalar. Ama esirde eşit konum yok. Hürriyetini kaybetmiş. Dolayısıyla karar verirken hür bir şekilde karar veremez. Yani mecbur kalmıştır kabul etmeye. Ondan dolayı tavsiye edilmiyor. Ama işte burada şöyle hür ya da esir eşleriniz diye ayetli Kur'an bütünlüğü içerisinde mana verdiğimiz zaman bunu böyle görmek zorundayız. Kadın için de erkek için de bu söz konusu. Evet, devam edebiliriz.
Bahsettiğim diğer ayet de yine eşleri haricinde ferçlerini korumaları gerektiği. Meariç suresi 29-30. Ayetler. Onları aynı da Evet, aynı mealde. Sonra Nur suresi 31. ayette kadınların kimlerin yanlarında ziynetleri haricindeki kısmı, şey, vücutlarından ferçleri haricindeki kısmı açabilecekleri belirtiliyor. Bunları tek tek saymayacağım, ayet-i kerimeden okunabilir. Ve devamında da vücutlarından örttükleri kısımlar bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar diyor. Yani dikkat çekmeye uğraşmasınlar. Her ne kadar tesettürlü olsalar da bir kadın bu vücudunu örtmüş de olsa yine de dikkat çekicidir. Kendi başına zaten aslında. Yürüyüşüyle, davranışıyla. Seksi yürüyüş
derler hani böyle.
Yani evet, herhangi bir şekilde dikkat çekmek için özel olarak uğraşmasınlar. Çünkü tesettürün amacı zaten bu değil. Tesettürün amacı örtünmek, kendini korumak. Bunun aksini yaptığınız zaman, dikkat çekmeye uğraştığınız zaman ortada anlam kalmıyor. Tesettürün anlamı kalmıyor. Bu şekilde. Şimdi ayette geçen bu kendiliğinden görünen kısım konusu üzerinde tartışmalar genellikle dönüyor ve o yüzden işte kadınların görüyoruz Afganistan'da burka giydiğini, bazı yerlerde işte nikap deniyor, peçe taktıklarını vesaire. Çok çeşitli tesettür biçimleri türemiş. Peki bunlardan hangisi emrediliyor? Allah'ın emrettiği örtülmesi gereken yerler ve kendiliğinden açıkta kalan kısımlar hangileri? Biraz bunlara ayetler ışığında değinelim istiyoruz. Aslında bir önceki dersimizde de bahsetmiştik. Ben sadece iki tane ayetten kısaca bahsedeceğim. Mesela Bakara suresi 221. ayette Allah-u Teala Allah'a inanıp güveninceye kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin. Allah'a inanıp güvenen esir kadın müşrik kadından daha iyidir. İsterse sizi çok etkilemiş olsun diyor. Şimdi bir kadının bir erkeği çok etkileyebilmesi için en azından güzelliğinin anlaşılabileceği şekilde yüzünün açık olması gerekir. Çünkü güzellik nereden anlaşılır? Yani çarşafının renginden, peçesinin şeklinden değil. Elbette ki yüzünün görünür olması lazım ki kadının güzel olduğu bilinebilsin. Yine benzer şekilde Ahzab suresi 52. ayette Resulullah'a artık bir başka kadınla, var olan eşlerinden birini boşayıp bir başka kadınla evlenmesi yasaklanıyor. Başka kadınların güzelliği seni cezbetse bile deniyor. Demek ki Resulullah'ın da yine başka kadınların güzelliğini görebileceği bir ortam olması gerekiyor. Yani yüzlerinin en azından açık olması gerekiyor. Buradan ayetlerden çok net bir şekilde anlıyoruz. Nisa suresi 3. ayette hakeza. Hoşunuza giden kadınlardan 2-3 ya da 4 tanesini nikahlayın diyor. Yine hoşuna gitmesi için kadının yüzünün açık olduğunu biliyoruz. Buradan net bir şekilde anlıyoruz.
Evliliğe bir kadın ve erkek birlikte karar veriyor. Aileler karar vermiyor. Evlenmeye karar veren kadınla erkek. Bakara 232. ayette de görmüştük. Daha başka ayetlerde de vardı. 235'te de vardı. Peki karar verdiği zaman biri diğerinin güzelliğini elbette ki görecek. Hatta Resulullah bak hacda yüzünü kapatan kadınları açın dedi. Örseydi ibadet sırasında ört derdi yani.
Bir de zaten ihramlı olan kadının yüzünün açılması gerektiğini düşündüğüm zaman eğer hacda açılması gerekiyorsa, böyle bir emir varsa dışarıda kapatılması emri ya da açılmasının yasak olması düşünülemez.
Zaten kadının yüzünü kapatmasıyla ilgili hiçbir şey yok. Ya abdest alacak, yüzünü yıkaması lazım. Kollarını yıkaması lazım.
Evet.
Yani bu nasıl olacak peki?
Evet.
Resulullah'ın geçen hafta da konuştum. Mescidinde kadınların abdest alma yeri mi vardı? Ya da hacca giderken ey hanımlar siz bu tarafa, erkekler siz bu tarafa, işte şurada bir kuyu var kadınlar orada alsın. Nerede kuyu bulunur mu orada? Bir tane buldular mı zaten bayram ederler yani.
Onların herhangi bir şekilde kadınların yolculukta veya işte dediğiniz gibi hacda ayrı bir şekilde abdest aldıklarına dair bir bilgi de yok. Burada tabii bu kolun, yani elin ne kadarının görünebilmesi, kendiliğinden görünen kısım içine girip girmediği ile alakalı hadisler de var. Bunlardan bir tanesini söylemek istiyorum. Taberi'de geçen bir hadis-i şerif. Başkaları da yine Ayşe radıyallahu anh'dan bildiriyor. Buna göre Nebimiz şöyle buyurmuş. Ahirete inanan bir kadın hayız gördükten sonra yüzü ve şuraya kadar iki eli dışındaki kısmı açması helal olmaz demiş. Ve şuraya kadar dediği zaman tuttuğu yer ziranın yarısı diye geçiyor rivayette. Zira da şu bilekten dirseğe kadar olan bu dirsek kemiği biliyorsunuz hani Maide 6. surede abdest ayetinde geçen mirfak. Dirsekle bilek arasının tam yarısı zira. Yani buraya kadar açılmasının bir sakıncası yok. Çünkü burası zaten abdest için kullanılıyor. Fakat tabii burada ayeti de şöyle anlamak lazım. Yani biz kısa kollu kıyafet giyip ya şu boyda kıyafette dışarı çıkmalıyız diye mi anlayacağız bunu? Hayır, niye? Çünkü kendiliğinden görünen kısım hariç diyor. Ben uzun kollu bir kıyafet giyip abdest alırken şuraya kadar sıvarsam veyahut iş yaparken gayri ihtiyari. İnsanın eline, bileğine, elbisesine su, herhangi bir kir, çamaşır yıkarken vesaire su bulaşmaması için insanlar gayri ihtiyari şu kollarını sıvarlar. Bu kendiliğinden görünen kısım olur. Özellikle açıkta bıraktığımız bir kısım olmaz.
Bugünkü gibi insanlar çamaşır makinesiyle yıkamıyor ki. Sizin dere kenarlarında evet. Hanımlar hatta bugün hala vardır mutlaka. Geçerler çamaşır yıkarlar. Kadın yani şeyini suya sokamaz ki.
Zaten şöyle bir şey var. Kadın özellikle şuraya kadar tutsa, elini buraya kadar sokmaya çalışsa bir akarsu dediğiniz insanın üstüne fışkırır. Akar taştan, dağdan vesaire. Yani bu bir şekilde doğal ihtiyaç olarak alışveriş yaparken mesela kadının elini kullanması gerekir. Yemek yaparken elini kullanması gerekir. Ondan sonra doğal ihtiyaç olarak görünen belli kısımlar vardır. İşte bunları istisna ediyor ayet-i kerime.
Zaten bir de Nur suresi 60. ayeti değil mi? Yemek
61.
Evet. Birlikte yemek yemek meselesi var. O birlikte yemek yenilen kişiler, Allah-u Teala'nın saydığı kişiler, kadının eşi dışındaki kişilerin tamamı öyle. Hadi kardeşi, babası falan zaten o değil. Babası zaten zikredilmiyor. Çünkü evladın evi babanın annenin babanın evidir. Yani anne baba evlada sormaz. Zaten onun evidir. Ben girebilir miyim demez. Ama evlat annesinin babasının evinde diyor ama amcası var, halası var, halasının çocukları var, şu var, bu var, bir sürü arkadaşları var. Hep birlikte de yemek yiyebilirsiniz diyor. Peki onlarla hep birlikte yemek yediği zaman kadın, erkek, yani kadın ne yapacak? Ağzını kapatacak, böyle bu şeyde olduğu gibi altına. Yani hiç olacak şey mi Allah aşkına? Evet. Yani Allah-u Teala hiçbir şeyi kapalı bırakmamış. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklamış. Evet.
Şimdi ayakları da bahsettiğimiz zaman, şimdi abdest uzuvlarından bahsettik ya, abdest alırken zaten böyle bir belli bir yıkama ihtiyacı var. Ayaklar meshedilebildiği için, zaten ayet-i kerimede meshetme emri bulunduğu için açılabiliyor da, kapalı da kalabilir. Başörtüsü üzerinden meshedildiği için zaten başı açma mecburiyeti yok. Yine aynı şekilde kapalı kalabiliyor. Fakat ayaklarla ilgili de mesela şöyle bir durum var. Mesela bütün kadınlar, özellikle hadis-i şerif miydi yoksa bir sahabenin sözü müydü? Şu anda hatırlayamadığım için net söyleyemiyorum ama bütün kadınlar ayağını giyecek çorap bulamayabilir. Özellikle fakir kadınlar sokakta dolaşırken çorapları olmaz diyor. Yani ayağın zaten örtülmesi gerektiğine dair herhangi bir ayet yok. Kendiliğinden yürürken işte çamura batar veyahut da suya girmek gerekir vesaire. Ayak da zaten doğal olarak açıkta kalan kısımlardan bir tanesidir. O yüzden
burada şunu da şey yapalım da. Mesela Allah-u Teala abdest alırken yüzünüzü yıkayın, kollarınızı yıkayın diyor.
Evet.
Tamam. Peki başınızı da yıkayın deseydi. Hı. Ne olurdu? Mecburdunuz şey yapmaya, başörtüsünü çıkarmaya. Peki mesedinin kelimesinin anlamı ne?
Isır.
Dokunun demek. Dokunma. Başın. Ben sana yüzünü yıka desem, ellerini yıka desem bir şey eldivenle yıkayamazsın değil mi ellerini?
Evet.
Ama baş, elini başına dokun de, diyorum mesela. Dokun bakalım. Hı. Kim der ki Zeynep Hanım elini başına dokunmadı? Meshetmek de o işte. Hı. Eğer meshetmek dokunmak olmasaydı bugün mesler üzerine mesih diye bir şey olur muydu? Ya da eğer aya yıkamak farzsa mesler üzerine mesih olur mu? Kolları yıkamak farz. Hiç kimse diyor mu ki şöyle meshetsen olur? Yüzü yıkamak farz. Hiç kimse diyor mu ki yüzünüz peçenin üzerine meshet? Dolayısıyla yani bunlar her birisi ciddi manada tahrife uğramış kavramıdır.
Evet. Şimdi aslında tesettürle ilgili iki ayetten bir tanesini söylemiş olduk. Nur suresi 31. ayette. Bu kendiliğinden görünen kısımlarında iki el, yüz ve ayaklar olduğundan bahsetmiş olduk. Bununla alakalı Ashab suresi 59. ayette var ama süremiz varsa girelim, yoksa ondan sonra devam edelim diyoruz.
Ashab 59'da tamam. Oku bitirelim.
Onu da okuyalım. Yine ey Nebi, eşlerine, kızlarına ve inanıp güvenenlerin kadınlarına söyle de cilbaplarını üzerlerine yaklaştırsınlar. Bu namuslu olduklarının anlaşılarak incitilmemeleri açısından daha uygundur. Allah bağışlar, ikramı boldur diyor. Burada cilbap kelimesine dikkat çekmek istiyoruz. Bunu dış giysi diye tercüme edenler olabilir veyahut dış giysinin bir kısmını örten, yani bele kadar uzanabilen büyük bir başörtüsü. Aslında cilbap ve bunun da daha namuslu, iffetli olduklarının anlaşılarak incitilmemeleri açısından daha uygun olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha uygun dediğine göre bunun bir de uygun olanı var. İşte demin bahsettiğimiz Nur suresi 31. ayette başörtüsüyle yaka açıklığının örtüldüğü ve belli yerler hariç vücudun tamamının örtüldüğü tesettür şekli uygun olan, cilbapla yani daha büyük bir başörtüsüyle bedenin üst kısmının örtüldüğü tesettür şekli de daha uygun olan diye tercüme ediliyor. Her ikisi de tesettür için uygundur. Bu biraz örfe göre de aslında tesettür değişebiliyor. Kadınlar bunu tercih edebilirler. Bunun amacı da nedir? Bu da iffetli olduklarının anlaşılarak incitilmemeleri için diyor. Yani iffetli olarak tanınmak isteyen kadın tesettüre giriyor. Kendisi de böyle bir ihtiyaç duyacaktır ve toplum içinde bu şekilde daha fazla saygı görecektir. Allah bağışlar, ikramı boldur diyerek bitiyor ayeti kerime.
Orada bir özel husus var bakın. Ayet dedi ki yudnine aleyhinne min celabibihinne. Cilbapların bir kısmını vücutlarına yaklaştırsınlar. Eğer cilbap dış elbise ise, bazıları öyle diyor. Hı hı. Ya da çarşafsa öyle diyor. O zaman yaklaştırsınlar, ne dışarı çıktığım kadın ne yapacak, çarşafını böyle şey yapacak ki vücuduna yapışsın. Bu böyle yürüyebilir mi? Zaten ama büyük bir başörtü, cilbap büyük başörtü demektir. Şimdi büyük bir başörtü örttünüz, onu şöyle yaklaştırmazsanız, yani birbirini uç uca bağlamazsanız, birbirine şey yapmazsanız, düzgün bir hale getirmezseniz başınızdan uçar gider. Yani bakın, o da bunun başörtüsü olduğunu, olması gerektiğini zorunlu kılıyor. Üzerine cilbap eğer dış elbise ise üzerlerine yaklaştırsınlar. Yani dışarı çıktığı zaman kadın hani vücudunun iyice belli edilmesi için her tarafını şey mi yapacak? Yani böyle bir şey olur mu? Evet.
Aslında tesettüre biraz daha devam edebiliriz. Fakat bu iki ayet arasında bir şey yaptık.
Evet. Yaparız. Evet. Tamam. Peki, Allah razı olsun. İnşallah hayra vesile olur. Güzel bir şey oldu ikinize de. Evet tabii, Özlem Hanım, Zeynep Hanım, Allah razı olsun, her ikisinden de büyük bir gayretle çalışıyorlar. Zeynep Dönmez Hanım bizim İngilizce sitemizin yöneticisidir. Allah razı olsun, çok gayretli şey yapıyor. Özlem Hanım da Türk dili uzmanıdır. Meal ve bütün çalışmalarımızda çok büyük bir gayreti var. Her çalışmada, her ikisinde çok büyük bir gayreti var. Aynı zamanda da bizim dergimizin bundan sonra yayınında da onların özel katkılarını göreceğiz. Allah-u Teala başarılarınızı daim eylesin.